Ayrım 17, sayfa 182. İşkembe temizleyicisi. Anlatırlar ki Mekke'de yıllık hac zamanında bir gün hac farizesini yerine getiren hacıların toplu olarak kutsal Kabe yöresinde 7 kez dolandıkları sırada kalabalıktan kopan bir kişi Kabe'nin duvarına yaklaşmış ve tüm binayı kaplayan kutsal örtüyü tutarak dualar okumaya başlamış ve ta içinden gelen bir sesle "Tanrı bir kez daha bu adamın karısını kocasına karşı öfkeye kaptırsın da onunla yatabileyim" diye haykırmış. Hacılar bu kutsal yörede bu garip duayı işitince öylesine çok kızmışlar ki adamın üzerine saldırıp onu yere yıkmışlar ve adam akıllı dövmüşler. Sonra onu çok geniş haklarla donatılarak hacılar üzerinde yetki sahibi kılınmış hac emirinin huzuruna sürüklemişler ve ona "Ey emir, biz bu adamı Kabe örtüsünü tutarak en saygısızca sözler söylerken işittik" demişler ve onun söylediklerinin tekrarlamışlar. Bunun üzerine hac emiri "Asın onu" diye buyurmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirmekte olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 387. gece olunca demiş ki, bunun üzerine hac emiri "Asın onu" diye buyurmuş. Ama adam emirin ayaklarına atılarak ona "Ey emir, dua ve barış üzerine olası Tanrı elçisinin yüz suyu hürmetine ilkin öykümü dinlemesi senden yalvarıyorum. Ondan sonra hakkımda uygun göreceğin her cezayı çekmeye razıyım" demiş. Emir bir baş işaretiyle buna uyacağını bildirmiş ve asılmaya hükmettiği kişi demiş ki, "Bil ki ey emir, benim mesleğim yollardan çöp toplamaktır. Dahası satarak hayatımı kazanmak üzere koyun işkembelerini temizlerim. Günün birinde henüz temizlenmemiş işkembeleri eşeğime yüklemiş, sakince yol alıp mezbahaya götürürken bir takım şaşkın kişilerin her yandan kaçışıp kapı arkalarına saklandıklarına tanıklık ettim ve biraz uzaktan yoldan geçenleri sırıklarla önlerinden kovalayan birçok silahlı kölenin belirdiğini gördüm. Olup bitenin ne olduğunu soruşturdum, bana büyük bir zatın yoldan geçeceğini söylediler. Bundan dolayı sokağın gelip geçenlerden arınması gerekiyormuş. Bunu duyunca yoluma devam edersem başıma büyük bir belanın gelebileceğini anlayarak eşeğimi durdurdum ve onunla birlikte elimden geldiğince kendimi gizleyerek bir duvar köşesine sığındım. Ve bu yüce kişinin karılarına bakma ayartısına uğramayayım diye yüzümü de duvara doğru çevirdim. Bakmaya cesaret edemediğim harem geçtikten sonra dönüp yolumu sürdürmeyi düşünürken bir zencinin kabaca kollarıma sarıldığını gördüm. Ben de korku içinde başımı çevirip yolda hepsi bana bakan, ortalarında baygın bakışlarıyla susuzluğun daha az vahşi kıldığı bir ceylanı, bükülgen ve zarif bedeniyle de muz ağacının bükülgenliğini andıran birinin bulunduğu 30 genç kız gördüm. Ben de ellerim beni tutan zenci tarafından ardıma bağlanmış olarak itirazlarıma, haykırışlarıma ve başımı duvara çevirdiğimi gören gelip geçenleri tanık göstermeme ve onların da beni tutanlara "O bir şey yapmadı. Bu çöpçü ve işkembe temizleyicisi zavallı bir adamdır. Bir masumu yakalayıp sımsıkı bağlamak Tanrı önünde yasal değildir" demelerine karşın öteki hadım ağaları tarafından zorla sürüklenerek götürüldüm. Onlar hiçbir şey işitmek istemeyerek beni haremin ardından sürüklemeyi sürdürdüler. Bu süre içinde kendi kendime "Ben ne suç işledim ki? Herhalde işkembelerin hoş olmayan kokusu hamile olan hanımefendinin süründüğü kokuları bastırmış ve midesini bulandırmış olacak. Sanırım ki nedeni budur. Ya da nefret uyandıran görünüşüm veya pek saygın olmayan yanlarımı açık bırakan yırtık giysilerim buna neden olmuştur. Tanrı'dan başka sığınılacak varlık yoktur" diye düşünüyordum. Böylece hadım ağaları tarafından bana acıyan gelip geçenlerin itirazlarını duyarak sürüklenip götürülürken sonunda büyük bir binanın kapısına ulaştık. Beni buradan üstün niteliğini asla tanımlayamayacağım bir ön avluya soktular. Kendi kendime "İşte bana ceza çektirecekleri yer. Herhalde ölümüme hükmedilecek ve ailemden hiç kimse yetişimin nedenini bilemeyecek" dedim. Ve yine bu son anlarda o denli hizmet gönüllüsü ve hiçbir zaman asla inatçılık etmeyen ve ne işkembeleri ne de çöp küfelerini deviren eşeğimi düşündüm. Ama birdenbire kederli düşüncelerimden güzel küçük bir kölenin gelip tatlı bir dille kendisini izlememi rica etmesiyle sıyrıldım ve onu izleyerek bir hamama götürüldüm. Orada beni 3 güzel esire karşıladı ve bana acele et de sırtındaki paçavralardan kurtul dediler. Dediklerini yaptım, beni hamamın sıcak salonuna götürdüler ve orada kimi başımla, kimi bacaklarımla, kimi karnımla uğraşarak beni kendi elleriyle yıkadılar. Ovuşturup keselediler, koku sürdüler ve kuruladılar. Sonra bana şahane giysiler getirdiler ve giyinmemi rica ettiler. Ama ben şaşkınlığım içinde onları hangi ucundan tutacağımı ve tüm yaşamım boyunca böyle şeyleri hiç görmediğimden nasıl giyineceğimi bilemiyordum. Ve genç kızlara, "Vallahi hanımlar, sanıyorum ki ben böyle çıplak kalacağım. Çünkü asla kendi başıma bu olağanüstü giysilerle donanmayı beceremeyeceğim," dedim. Bunun üzerine kızlar yanıma yaklaştılar ve beni boyuna gıdıklayarak, çimdikleyerek ve müthiş iri ve iyi durumda buldukları malımın tüylerini çekiştirerek giyinmeme yardım ettiler. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 388. gece olunca demiş ki, "Beni boyuna gıdıklayarak, çimdikleyerek ve müthiş iri ve iyi durumda buldukları malımın tüylerini çekiştirerek giyinmeme yardım ettiler. Onların ortasında başıma ne geleceğini bilmeden beklerken beni giyindirmeyi bitirip avcuma gül suları dökerek sanki yeni damıtılmışım gibi kollarımdan tuttular ve çok hoş bir şekilde birbirine dolanmış renkli çizgiler halinde nakışlarla bezenmiş, dilimin asla anlatamayacağı incelikte eşyayla donatılmış bir salona götürdüler. Daha içeri girer girmez Hint kamışı ve fil dişinden bir yatağa kaygısızca uzanmış, musul kumaşından yeni bir giysiye bürünmüş ve yüresini kimi esirelerden çevirdiği bir kadın gördüm. Beni görünce yaklaşmamı işaret ederek bana seslendi. Yaklaşınca da oturmamı söyledi. Oturdum. O zaman esirelerine bize yemek getirmelerini söyledi. Hayatımda benzerini hiç görmediğim için adlarını asla bilemeyeceğim şaşkınlık verici yemekler getirdiler. Bunlardan birkaç tabak yiyerek açlığımı giderdim. Sonra meyve yemek için ellerimi yıkadım. O zaman içkiler ve kokulu bitkilerin yakıldığı buhurdanlıklar getirdiler. Ve sonra bizi günlük ve asalbent dumanlarıyla tütsülediler. Kadın bana kendi eliyle içki doldurdu ve ikimiz birlikte sarhoş oluncaya kadar aynı bardaktan içtik. O zaman esirelerine yaptığı bir işaretle hepsi ortadan çekilip salonda ikimizi yalnız bıraktılar. Bunu görünce hemen beni kendine çekti ve kollarını aldı. Ben de ona ağzını tatlandırmak için meyve dilimleri ve pelte veriyordum. Ve onu her bağrıma bastıkça bedeninin misk ve amber kokusundan başım dönüyor, kendimi bir cennet hurisini kollarımda tuttuğum bir rüyada sanıyordum. Böylece sabaha kadar birbirimize sarılmış olarak kaldık. Sonra bana çekilmem zamanı geldiğini söyledi ama daha önce nerede oturduğumu sordu ve ben ona bu konuda gerekli bilgileri verince uygun bir sırada beni çağırtacağını söyledi ve bana "Bu eşeğine bir şeyler satın alman içindir" diyerek içinde birçok kez düğümlenerek yerleştirilmiş bir şeyler olan altın ve gümüşle işlenmiş bir mendil verdi. Ben de tam aynı anda cennetten çıkıyormuşçasına onun yanından çıktım. Oturduğum odanın bulunduğu mezbahaya gelince kendi kendime bunun içinde kendime bir kahvaltı sağlayacak kadar bakır para olmalı diyerek mendili çözdüm. Oysa içinde 50 miskal, 24 kratlık bir ağırlık ölçüsü 14 krat bir şeri dirhemin karşılığıdır. Ferit Develioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat. Altın bulunca sevincim sonsuz oldu. Hemen gidip bir çukur kazdım ve kötü günlerde harcamak üzere bunları oraya koydum. Ve iki bakır mangır karşılığı ekmek soğan alıp mezbahanın kapısına oturarak ve başıma gelen serüveni düşünerek yedim. Gece olunca beni seven kimse adına küçük bir köle beni almaya geldi. Ben de onu izledim. Onun beni beklediği salona ulaşınca yeri öperek önünde saygı duruşunda bulundum, beni yerden kaldırdı ve benimle birlikte Hint kamışı ve fil dişinden yapılmış yatağa uzandı ve bana bir önceki gece olduğu kadar kutlu bir gece geçirtti. Sabahleyin de bana bir önceki günde olduğu gibi 50 miskal altın içeren ikinci bir kese verdi ve ben bu tarzda karşılıklı olarak kuru ve yaş tatlılarla şölen yaptığımız her gece sonunda 50 miskal altın alarak onunla tam 8 gün geçirdim. Böylece bir akşam onun yanında bulunduğum bir sırada yatağa henüz uzanmış, malımı adetim üzere boşaltmak üzereyken ansızın içeri bir esire girdi. Hanımının kulağına birkaç söz fısıldadı ve beni yukarı kata çıkarmak için salondan dışarı şiddetle sürükledi, beni oraya kilitledi ve ayrılıp gitti. O sırada sokakta at nallarından çıkan büyük bir gürültü duydum ve avluya bakan pencereden eve yanında pek çok muhafız ve köle ile ay kadar parlak bir delikanlının girdiğini gördüm. Sonra bu genç kadının bulunduğu salona girdi ve onunla çılgınca oynaşarak saldırılar ve diğer şeyler yaparak tüm bir gece geçirdi. Ben de onların kıpırdanmalarını işitiyor ve her defasında çıkardıkları şaşırtıcı gürültüleri dinleyerek çaktıkları çivilerin adedini parmaklarımla sayabiliyordum. Ve içimden vallahi yatağın üzerine bir demirci tezgahı kurdular ve örs bu kadar inlediğine göre demir çubuk pek kızgın olmalı diye düşündüm. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 389. gece olunca demiş ki ve örs bu kadar inlediğine göre demir çubuk pek kızgın olmalı diye düşündüm. Sonunda sabahla birlikte gürültü kesildi ve çınlayan çekiçli genç adamı ardından gelenlerle birlikte cümle kapısından çıkarken gördüm. O kaybolur kaybolmaz genç kadın beni bulmaya geldi ve bana kuşkusuz şimdi ayrılmakta olan genç adamı gördün değil mi diye sordu. Ben de kuşkusuz diyerek yanıt verdim. Bana benim kocam o ama sana aramızda ne geçtiğini hemen anlatacak ve seni aşık seçmemin nedenini açıklayacağım. Bil ki bir gün bahçede onun yanında oturmaktayken beni ansızın terk ederek ve mutfağa doğru uzaklaşarak gözden kayboldu. İlkin onun kendisini sıkıştıran bir ihtiyacı yerine getirmek için ayrıldığını sandım. Ama bir saatlik süre sonunda geriye gelmediğini görerek onu bulacağımı umduğum yerde aramaya gittim. Ama orada yoktu. Bunun üzerine geri döndüm ve hizmetçilerden haber almak üzere mutfağa doğru yöneldim. İçeri girince onu sofra örtüsü üzerinde tabakları yıkayan hizmetçilerin en şişmanıyla sevişirken gördüm. Bunu görünce çabucak oradan çekildim ve kendi kendime ben de kendi hesabıma en sefil koşullarda ve en nefret verici bir adama kendimi teslim etmedikçe onu yatağıma almamaya yemin ettim. Ve hemen kentin her yanında dolaşarak böylesi bir erkeği aramaya koyuldum. Böylece bu maksatla 4 gündür sokaklarda dolaşmaktayken sana rastladım. Ve senin pis görünüşün ve berbat kokun bana gördüklerim içinde en nefret verici erkek olarak seni seçmeye karar verdirdi. Şimdi artık olan olmuştur. Ancak sana kendimi verdikten sonra kocamla aramı düzelteceğime dair verdiğim yemini de yerine getirmiş oldum. Artık sen çekilebilir ve emin olabilirsin ki kocam hizmetçilerinden birisiyle ikinci kez ilişki kurarsa onunla denkleşmek için aynı şeyi yapmak üzere seni yeniden aramakta kusur etmeyeceğim dedi. Bunun üzerine yanından ayrıldım ve buraya gelip kocasını yeniden hizmetçiye itmesini böylece kadının da beni yanına çağırmasını sağlasın diye Tanrı'ya dua ediyorum. İşte benim öyküm budur ey Emirül Hac demiş. Bu sözleri işitince Emirül Hac yardımcılarına dönüp onlara Kabe'de sarf ettiği sözler için bu adamı bağışlayamayız. Çünkü öyküsü onun özrüdür demiş. Sonra Şehrazat demiş ki Göz Nuru adlı genç kızın öyküsü. Mardrus'un ve onu İngilizceye çeviren Madison, Fracture the U ve Cool of the Eyes yani gözleri serinleten, gözlere ferahlık veren şeklinde andıkları genç kızın adını Lipham'ın aynı anlamda Kurretül Ayn olarak almış. Develioğlu bunu Nuri Dide karşılığı olarak göz nuru şeklinde değerlendirmiş, biz de ona bağlı kaldık. Çevirenin notu. Adlı genç kızın öyküsü. Aşağıdaki fıkrayı bize Amir İbni Masa'da anlatmıştır. Günün birinde Harun Reşit'in oğlu Ebu İsa, yeğeni Ali İbni Hişam'ın evinde Göz Nuru adlı genç bir esiri görmüş ve hemen şiddetle tutulmuş. Ebu İsa aşkının gizini büyük bir dikkatle saklamış, duygularını hiç kimseye açmamış. Ama Ali'nin bu esireyi kendisine satmayı ikna etmek için dolambaçlı olarak her yola başvurmuş. Epeyce bir zaman geçtikten sonra bu yolda harcadığı tüm çabaların boşa gittiğini anlamış ve düzen değiştirmeye karar vermiş. Gidip kardeşi Harun Reşit'in oğlu Halife el-Memun'u bulmuş ve ondan ziyaretleriyle Ali'yi şaşırtmak üzere birlikte onun sarayına gitmek için kendisine eşlik etmesini istemiş. Halife ona uymuş, atlar hazırlatılmış ve Hişam'ın oğlu Ali'nin sarayına gidilmiş. Ali onların içeri girdiklerini görünce şölen salonunu açtırıp onları orada kabul etmiş. Bunlar da kendilerini üzerlerinde göze çok hoş görünen nakışlarla bezenmiş, Yunan tarzlı izlemeler bulunan, direkleri ve duvarları çeşitli renkteki mermerlerden oluşan bir salonda bulmuşlar. Salonun döşemesi Hint beziyle kaplanmış, üzerine de tüm yüzeyi enine boyuna kaplayan tek bir parça halinde bir Basra halısı serilmiş bulunuyormuş. El-Memun ilkin bir an tavanı, duvarları ve döşemeyi hayranlıkla seyretmek üzere duraksamış, sonra "Pekala Ali, bize yiyecek bir şeyler getirtmek için ne bekliyorsun?" diye sormuş. Ali hemen el çırpmış ve esireler ellerinde bin türlü piliçler, güvercinler, sıcak ve soğuk kebap halinde başkaca kuşlar taşımışlar. Sıvı ve katı olarak her türden yiyecekler ve kuru üzüm ve bademle karışık pirinç doldurulmuş av hayvanları da getirtmişler. Zira El-Memun av etini de çok severmiş. Hele kuru üzüm ve bademle içi doldurulmuş olursa. Yemek bitince seçkin üzüm salkımlarından çekilmiş, kokulu meyvelerle ve yenilebilir lezzetli çekirdeklerle birlikte kaynatılmış harika bir şarap getirilmiş. Altın, gümüş ve billur bardaklarla kenarları gümüş ve altın nakışlı yeğeni dalgalı İskenderiye kumaşlarını kuşanmış, ay gibi güzel genç oğlanlar sakilik etmiş. Ve bu genç oğlanlar bardakları sunarken değerli taşlarla süslenmiş gülabdanlardan onlara miskle karıştırılmış gül suyu serpiyorlarmış. Halife bütün bunlardan öylesine büyülenmiş ki ev sahibini kucaklamış ve ona "Vallahi ey Ali, artık bundan sonra sana sadece Ali demeyeceğim, Ali Ebul Cemal diyeceğim" demiş. Ve gerçekten o günden sonra Ebul Cemal, yaz güzelliğinin babası anlamında çevirenin notu, lakabıyla anılacak olan Haşim'in oğlu Ali, halifenin elini öpmüş, sonra da mabeyincisine bir işaret yapmış ve hemen salonun dibinde bulunan büyük bir perde kaldırılmış ve siyah ipeklilere bürünmüş ve bir çiçek dahrı gibi güzel 10 genç kız belirmiş. Bunlar ilerlemiş ve 10 siyahi kölenin salonda hemen çepeçevre sıraladığı 10 altın iskemleye oturmuşlar. Büyük bir ustalıkla telli sazlar çalarak bir girizgah yapmışlar. Sonra hep birazdan bir aşk şarkısı okumuşlar. El-Memun bu 10 esirenin içinde onu en çok duygulandıran birine bakarak ona "Senin adın ne?" diye sormuş. O da "Bana Ahenk." Bu cariyeye Madrus, Melodi, Lipman, Satşahi adını veriyor. Çevirmenin notu. "Derler, ey emirül müminin" diye yanıtlamış. Halife, "İsmin sana ne kadar yaraşıyor, senin tek başına söyleyeceğin bir şarkıyı dinlemek isterdim" demiş. Bunun üzerine Ahenk, uduna düzen vermiş ve şu şarkıyı okumuş. "Tatlılığım bakışlarından ürker, duyarlı yüreğim düşmanın gözünden korkar. Ama dostun yaklaşmasıyla zevk beni titretir ve eriyerek tüm varlığımı ona teslim ederim. Ama uzaklaşırsa yavrusunu yitiren bir ceylan gibi bu kez acıyla titrerim." Büyülenen El-Memun ona "Sen harikasın ey genç kız. Bu dizeleri kim bestelemiş?" demiş. Kız, "Amr İbni Zübeydi şiir yazmış, musikisini de Mabist bestelemiş" diye yanıt vermiş. Halife elindeki bardağı başına dikerek boşaltmış, kardeşi Ebu İsa ve Ebul Cemal de aynı şeyi yapmışlar. Onlar bardakları masaya koyarken bu kez mavi ipeklilere bürünmüş, başlarını Yemen'in işlemeli yazmalarıyla örtmüş 10 yeni genç kız içeri girmiş ve ayrılan ilk 10 genç kızın yerini almış. Utlarına düzen vermişler ve belirgin bir yetenekle hep bir ağızdan bir girizgah yapmışlar. O sırada halife bunlardan Billurka'ya kadar güzel birine gözlerini dikmiş ve ona "Senin adın ne ey genç kız?" diye sormuş. Kız da "Maral." Mardus da "Biçe Maral." Mathers da "Wild Rose" yaban geyiği ve Lipman da "Zabja Zabiye" dişi karaca olarak geçiyor. Çevirmenin notu. "Ey Emirül Müminin," diye yanıt vermiş. O da "Pekala Maral, haydi bize bir şarkı söyle," demiş. O zaman Maral adlı kız da udu eline almış ve anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 390. gece olunca demiş ki, o zaman Maral adlı kız udu eline almış ve şu şarkıyı okumuş. "Özgür huriler ve bakireler bizden kuşkulanıp gülüşüyorlar. Biz avlanması yasaklanan Mekke ceylanıyız. Kaba kişiler, baygın gözlerimiz, tatlı sözlerimiz yüzünden erdemsizlikle itham ediyorlar bizi. Uygunsuz buldukları davranışlarımızdan ötürü sofu Müslümanlar sırtlarını çeviriyorlar." El Memun bu şarkıyı çok hoş bulmuş ve genç kıza "Kimin bu şarkı?" diye sormuş. Kız "Sözleri Harir'in musikisi İbni Süreyc'indir," diye yanıt vermiş. Bunun üzerine halife ve diğer ikisi bardaklarını dikerek boşaltmışlar. O sırada esireler çekilip yerlerini bu kez kırmızı ipekler giymiş, bellerine kırmızı kuşak kuşanmış, saçları çözülmüş ve ağır biçimde sırtına dökülmüş diğer 10 şarkıcı kız doldurmuş. Böylece kızlar bu kırmızı giysiler içinde parıltılar saçan yakutlara benziyorlarmış. Altın iskemlelere oturmuşlar ve her biri uduna eşlik ederek hep bir ağızdan bir girizgah yapmışlar. El Memun da arkadaşlarının ortasında en fazla parıldayan birine doğru dönmüş ve ona "Senin adın ne?" diye sormuş. Kız da "Cazibe." Mardrus da "Seduction," baştan çıkarma. Lipman da "Fatin," fitneci olarak geçiyor. Çevirmenin notu. "Ey Emirül Müminin," diye yanıt vermiş. O da "Öyleyse ey Cazibe, çabucak bize tek başına sesini duyur," demiş. Cazibe de uda eşlik ederek şu şarkıyı söylemiş. "Elmaslar ve yakutlara, işlemeli kumaşlar ve ipeklilere güzel kızlar pek aldırış etmezler. Onların gözleri elmas, dudakları yakuttur ve geri kalanı tüm ipek." Halife son kertede etkilenerek şarkıyı söyleyen kıza "Ey Cazibe, kimindir bu şarkı?" diye sormuş. Kız da "Adi bin Zeytin'dir, musikisi de pek eskidir. Bestecisi bilinmiyor," diye yanıt vermiş. El Memun kardeşi Ebu İsa ve Ali bin Hişam bardaklarını boşaltmışlar ve altın parıltılı giysiler giymiş, belleri üzerinde taşlar parıldayan altın kemerle sıkılmış 10 yeni genç kız gelip altın iskemlelere oturmuşlar ve öncekiler gibi şarkı söylemişler. Halife en ince bellisine sormuş, "Senin adın ne?" diye. Kız "Çiğ damlasıdır." Lipman'da raşe titreyiş anlamına raşe olarak geçiyor. Çevirmenin notu. "Ey Emirül Müminin," demiş halife. "Peki çiğ damlası, senden de birkaç dize bekliyoruz," demiş. O da hemen şu şarkıyı okumuş. "Yanağından şarap içtim, aklım uçtu gitti. O zaman sadece Hint sümbülü ve ıtır kokulu gömleğime bürünmüş, aşkımızın tanıklığı uğruna tüm sokak boyunca göründüm. Hint sümbülü ve ıtır kokulu gömleğime bürünmüş olarak." Bu dizeleri işiterek El Memun, "Ya Allah, çok başarılıydın ey çiğ damlası. Şu son dizeleri bir kez daha tekrarlar mısın?" demiş. Çiğ damlası da udunun tellerine dokunarak en duygulu ses perdesiyle dizeleri tekrarlamış. "Aşkımızın tanıklığı uğruna tüm sokak boyunca göründüm, Hint sümbülü ve ıtır kokulu gömleğime bürünmüş olarak." Halife de ona, "Kimindir bu sözler ey çiğ damlası?" diye sormuş. O da, "Ebu Nuvas'ın ey Emirül Müminin musikisi de İshak'ın," demişim. 10 esire çalgı çalmayı bitirince halife oturuma son vermek ve çekilmek istemiş. Ama Ali İbni Hişam ilerleyip ona, "Ey Emirül Müminin, 10.000 dinara satın aldığım bir esirem daha var. Birkaç dakika daha kalmak lütfunda bulunursa onu halifeme göstermek isterim. Eğer hoşuna giderse kendisinin olarak saklayabilir. Eğer hoşuna gitmezse onu da kendi değerlemelerine bırakırım," demiş. El Memun da "Göster bakalım şu esireyi," demiş. Tam o anda işi bulunmaz güzellikte bir hurma ağacı kadar bükülgen ve ince, sihir dolu Babilli gözleriyle kaşları sert bir yay gibi gergin ve teni yaseminlerden ödünç alınmışçasına beyaz genç bir kız belirmiş. Alnında inci ve değerli taşlarla zenginleştirilmiş bir taç varmış. Üzerinde de elmas harflerle yazılmış şu dizeler okunuyormuş. Ecinlilerin yetiştirdiği büyüleyici kız, kirişi olmayan bir yaydan fırlatılmış oklarla yürekleri delmeyi bilir. Genç kız ağır ağır yürüyüşünü sürdürmüş ve gülerek gelip kendisine ayrılmış bulunan altın iskemleye oturmuş. Ama halifenin kardeşi Ebu İsa daha onun içeri girdiğini görür görmez elinden bardağını düşürmüş ve öylesine tedirgin edici tarzda rengi solmuş ki bunu gören halife ona "Senin neyin var da kardeşim böyle rengin soldu?" diye sormuş. O da "Ey emirül müminin sadece arada bir beni yoklayan bir karaciğer rahatsızlığı yüzünden" diyerek yanıt vermiş. Ama el memun işin üzerinde durup kendisine "Acaba tesadüfen bu kızı tanıyor musun? Bugünden önce onu gördün mü?" demiş. O da inkar etmek istememiş ve "Ey emirül müminin ayın varlığını bilmezlikten gelecek kimse var mıdır?" demiş. O zaman halife genç kıza dönmüş ve "Senin adın ne?" diye sormuş. O da "Göz nurudur ey emirül müminin" diye yanıt vermiş. Halife de "Pekala göz nuru, bize bir şarkı söyle" demiş. O da şu şarkıyı söylemiş. Aşkı sadece dilinde taşıyan ve yüreğinde duygusuzluk yerleşen kişi sevmeyi bilir mi? Yüzü tutkulu gibi görünse de yüreği bir kaya gibi sert olan sevmeyi bilir mi? Bana ayrılık aşkın azabını iyileştirir dediler ama ne yazık ki ayrılık bizi hiç iyileştirmedi. Bize sevilenin yanına dönmek ilaçtır dediler ama bu ilacın etkisi yok çünkü sevilen aşkımızı bilmemektedir. Halife kızın sesine hayran kalarak ona "Ey göz nuru bu şarkı kimin?" diye sormuş. O da "Sözleri El Kuzayi'nin, musikisi de Zurzur Es-Sagir'in" demiş. Bu iki isim Lipman'dan alınmıştır. Mardus'ta El Herzai ve Zarzur olarak geçmektedir. Çevirenin notu. Ama duygulanmanın boğuntuya uğrattığı Ebu İsa kardeşine "İzin ver de ona ben yanıt vereyim ey emirül müminin" demiş. Halife olurunu vermiş, Ebu İsa da şu şarkıyı söylemiş. "Giysilerimin içinde tükenmiş bir beden var ve de bağrımda işkence içinde bir yürek. Şayet gözlerimde belirtmeden aşkımı saklıyorsam bunun nedeni ereği olan ayı gücendirme korkusudur." Ali Ebul Cemal bu yanıtı işitince esiresi göz nurunu Ebu İsa'nın çılgınca sevdiğini anlamış ve hemen ayağa kalkarak Ebu İsa'nın önünde eğilmiş ve ona "Ey konuğum, evimde bulunan biri tarafından belirtilen bir dileğin zihinden geçerek bile ortaya konsa o anda yerine getirilmemesi imkansızdır. Eğer halife huzurunda bana bir sunuşta bulunmama izin verirse göz nuru senin cariyen olacaktır" demiş. Halife de olurunu vermiş bulunduğundan Ebu İsa kızı alıp götürmüş. İşte Ali'nin ve onun çağındaki insanların böylesine eşsiz bir cömertlikleri varmış. Sonra Şehrazat son olarak şu fıkrayı anlatmış.